Programımıza Akın Hocam, Serdar Hocam ve Onur Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Onur Hocam virüslerden bahsedecek bize bu gece inşallah.
İnşallah.
Buyurun hocam.
Virüsler yaşam çevrimi içerisinde, bütün dünyadaki, kainattaki canlılar içerisinde genelde de evrimci camia tarafından en ilkel, en basit sözde olarak nitelendirilen, hatta bazı literatürlerde de canlı mı cansız mı belli değil olarak nitelendirilen
cansız bir, kabul ediyorlar, evet.
Evet, bir canlı. Şimdi bu sözde basit veya ilkel olarak nitelendirilen, yani daha basiti daha ilkeli olarak nitelendirilen bir durum yok. Canlıyı bir inceleyelim. Basitlik, komplekslik konusuna sonra geliriz. Videoya devam edelim. Şimdi bu ekrana gördüğünüz bir HIV virüsü. İnsandaki T lenfositlerini enfekte ediyor. AIDS hastalığının kaynağı bu. Şimdi hücreye, yani T lenfositlerinden birisini seçti ve ona yöneliyor. Gözü, kulağı, sinir sistemi olmayan bir virüs. Şimdi ona giderken bakın, ya uzay mekiğine, uzayda bir şey harekatı gibi, askeri bir stratejik bir harekat gibi, ama ne ayrıntılar var. Mesela bu bizim vücudumuzdaki savunma sistemine ait hücrelerin dışındaki reseptör proteinler. Şu ince olanlar ön reseptör protein, sarılar da esas reseptör proteinler. Bunlar proteinden yapılı, bizim vücudumuzda özgü bir şifre. O proteinler ancak belli molekülleri tanıyor, onların hücreye girmesine izin veriyor. Şimdi siz işe bakın, AIDS virüsünün, yani AIDS hastalığı olacak virüs bunu biliyor. Ve ona uygun aynı şekilde onun da hücresinin dışında dış proteinler var. Ama yani ne uygunluk ne bir plan. Şimdi ileride, şimdi biraz sonra göreceğiz. Şimdi bu yaklaştı T lenfositine. Bir uzaydaki bir uzay mekiğinin rampaya oturması gibi. Şimdi sen nereden bilirsin bizim hücremizdeki, hücremizin dışındaki reseptör bir protein olduğunu, o proteinin şeklinin nasıl olduğunu ve hangi maddeyi içeri alacağını ve ona uygun kendisinin de dışında proteini imal etmeyi nereden bilirsin? Orada protein olacak, ona uygun bir proteini sen bileceksin. Bir de ona uygun proteini imal edeceksin. Komplekslik, yaşamdaki komplekslik, yani karmaşıklığın, yani çözülmesi zor komplekslik burada başlıyor. Şimdi bu reseptör proteinle kendi reseptör proteini birleştiği anda oluşan reaksiyonda burada bir hidrofobik, yani suyu iten bir boşluk oluşuyor. Bak, plana bak. Ya bir proteinle bir protein birleşince burada bir suyu iten bir boşluk oluşuyor. Bir. Böyle bir şey yol açtı. Burada bir ilim var. Bunun üzerine şimdi bu reaksiyondan sonra ikinci protein, bak helezon gibi bir yapısı var ortasında. Hücreye bağlanıyor içine. Bu aynı zamanda şifrenin kapının açıldığı anlamına geliyor. Uzay mekiğini sanki böyle hücreye yaklaştırıyor. Buna bak, basit diyorlar. Yani kale almıyor adam bunu. Canlı mı cansız mı belli değil. O kadar şey yapıyor. Hücrenin içine girdi. Bu işlem tamam. Hücre şu an her şey, hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. İçinden ne çıkıyor? Basit denen organizmanın. 3 tane enzim. Birisi integrase. Bunu biraz sonra ne işe yaradığını göreceğiz. Birisi proteaz. Birisi de reverse transcriptase. Ya biz proteini üretemiyoruz. Bak, bütün dünyadaki bilim adamları bir araya gelse bir tane enzimi üretemiyor. Sen buna basit mi diyorsun? 3 tane enzim çıktı içinde. Proteinden yapılıyor bunlar. Bunu nasıl üretti bu canlı? Anlaşılsın diye böyle anlatalım. Nasıl üretti? Evet. Bu proteinler oraya nereden geldi? Ve her biri bu vücut hücresini tam çözecek, tam onu ele geçirecek askeri harekatta tam fonksiyonel. Yani olması gereken enzim o. Şimdi reverse transcriptase enziminin 2 tane ucu var. Orada kendi içinde, yani paketin içinde gelen RNA genini alıyor, DNA'ya çeviriyor. Enzimin özelliği o. DNA'yı çevirdikten sonra tek sarmalı tutuyor, bu sefer çift sarmalı yapıyor. Ya biz çift sarmalı DNA olduğunu daha 1950'li yıllarda Watson, Crick, King ispat ile gördük ve dünyanın biyoloji biliminin gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olarak tanıtılıyor. Niye? Sırf DNA'nın 3 boyutlu yapısını keşfetti diye. Sen nereden biliyorsun?
Milyonlarca senedir değil mi?
Evet. Bu virüs nereden biliyor? Ve bak burada yani bunların hepsi bir mucize. Şurada çok büyük bir hakikat, çok büyük bir hikmet var. İntegraz isimli enzim gözü kulağı olmayan kapkaranlık sıvı dolu ortamda bu DNA kolonunu, birleşmiş DNA kolonunu öyle bir yerden kesiyor ki nükleusun içerisine girmesi için gerekli olan şifrenin olduğu yerden kesiyor. Lizin lizin lizin, arginin lizin. Bu şifreyi bulan bilim adamı da Nobel ödülü aldı. Sen nereden biliyorsun bu şifreyi? Bak. Ona uygun kesimi yaptıktan sonra bunlar aynı zamanda yapışkan uç. Enzimin bir özelliği de DNA'nın içerisinde tam girecek, tam yapışacak. Bak şimdi nükleuslarından girdiler. Bu bizim vücudumuzdaki DNA. DNA'ya şu an yapışıyor. Çünkü yapışkan ucu olacak şekilde kesti onu integraz enzime. Ve kendi içinde yine başlangıç ve bitiş kolonları olan tam bir DNA geni.
Maşallah.
Vücudumuz bunu ayırt edebilecek bir şey yok. DNA geni var. Buna hemen üretime başlıyor. Ne yapıyor burada? mRNA ön kodon üretiliyor. Hücre dışına çıkıp ribozomlar tarafından başlıyor. Tam da virüsün istediği proteinler üretilmeye. Üretildikten sonra konu bitiyor mu? Bitmiyor ve buraya kadar olan bütün aşamaları bu virüs biliyor. Bu virüs buraya kadar olan her aşamayı çok iyi biliyor. Çünkü çıkan proteinlerin boyu uzun olduğu için proteaz enzimi, son enzim, üçüncü enzim bunları kesip küçük parçacıklara ayırıyor. Bu küçük parçacıklar tekrar bir araya geliyor ve bu baştaki üç enzimi de içine alarak tekrar kapanıyor. Ve hücrenin dışına tekrar çıkıp yeni bir virüs olarak hayatına devam edip başka vücut hücrelerini enfekte ediyor.
Saniyeler içinde oluyor.
Evet. Yani mucizeler aleminde yolculuk. Bizim vücudumuzun içi. Neresine baksan ayrı bir mucize. Şimdi şu bir buna basit diyor diyen adamın, bilim adamını çok dikkatli bir şekilde şu söylediği şeyi incelemek lazım. Şu anlattığım olayda herhangi bir basitlik var mı?
Yok.
Bunu yapabilir mi peki o bilim adamı? Bu kademedeki herhangi bir basamaktaki görevli proteinlerden birisini, enzimlerden birisini yapabilir mi? Yapamaz. Yani bunun her aşamasında Nobel'le layık görülmüş ilimler var. Çok özel proteinler var. Ve sonunda daha şimdi virüs daha havadayken senin vücudundaki hücrenin ne olduğunu biliyor. Ne proteinleri olduğunu biliyor. İçeri girip enfekte edip işini yani müthiş hassasiyetle yapıyor ki daha bu virüse şifa çare bulunamadı yani. Bu kadar kompleks bir organizmaya hiçbir zaman basit denilemez. O halde her zaman söylediğim şeyi yine tekrar edelim. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir canlı türü basit veya ilkel değildir. Hatta müthiş komplekstir. Allah'ın yaratma sıfatını, Allah'ın yüksek ilmini, Allah'ın yüksek böyle detay sanatını en ince ayrıntısına kadar taşır inşallah.
İnşallah.
Bütün canlılar bize bunu gösterir.
Şimdi bilgisayarlarda mesela virüsler oluyor, bilgisayarlara giriyor. Normalde o virüsleri yapan kişiler bilgisayarın iç yapısını veyahut da ona etki edecek, etki etmesi gereken programın yapısını çok iyi detaylı olarak inceliyorlar. Ondan sonra o virüsü yapıyorlar mesela, virüs yazılımını yapıyorlar, evet. Değil mi? O virüs kendi kendine oluşmuyor bilgisayarın içinde. Onun çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani bilgisayarın yapısını ve yazılımlarını çok iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi burada da aynı sistem geçerli. Yine bir virüs var. Biraz önce bahsettiğin gibi Onur Hocam, yani o virüsün hücreyi ve insan vücudunu genel olarak çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani detaylarıyla birlikte bilmesi gerekiyor ve insanlardan da daha iyi bildiğini görüyoruz. Yani insanlar mesela yıllardır araştırmalar yapıyorlar. İşte mikroskop altında inceliyorlar hücreleri, başka yapıları, organları. Ancak öğrenebildikleri bilginin kat be kat fazlasını virüs zaten biliyor. Yani biraz önce anlattığın gibi. Yani virüs de zaten yani gözü, aklı, şuuru, beyni olan bir canlı olmadığına göre bu bilgileri edinecek tek yol var. O da Allah'ın ilhamı.
Evet,
başka bir açıklama kalmıyor. İnşallah.
Tabi bunda daha çok detaylar da var Allah'ın izniyle. Mesela o T hücresinin üstündeki o alıcıya etki edecek ikili bir yapı var orada. Bir virüsün kendi içinde dışarı doğru bakan kilit, bir de içeride ufak bir kilitçik var ve bunların birbiri peş sıra hareket etmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir şey tesadüfen olmayacağı çok belli. Virüs canlı değil esasen. Cansız. İçinde bir düzgün bir şey yok. Canlı sistemlerinde rastlanan işte ribozomdur, işte hücre içindeki olaylardır, böyle bir şey yok. Özel olarak bir canlıya yönelik bir harekat var. Şimdi bu evrimciler kademe kademe gelişimden bahsediyorlar. Şimdi bu olmadan, daha doğrusu bir canlı hücresi olmadan virüsün hiçbir anlamı yok. Çünkü virüsün bütün özellikleri, içindeki bu bütün enzimler canlı hücresi bilinerek bir anlamı olan enzimler. Mesela integraz dedin. İntegraz hakikaten bir yerde bir DNA var. O DNA'nın içine başka bir DNA nasıl monte edilir? Bunu bilen bir akıl anca o virüsteki evet. O integrazı yapabilir. İşte T hücresi var. Bunun içeriye girmesi için kapısına özel bir kilit, elektron kilit sistemi var. Bunu bilen bir akıl ancak bu içindeki hücrenin zarındaki o ikili kapı sistemini yapabilir. Bunun gibi o üretimde bazı proteinler var. Üretimde görevli. Yani o hücrenin içindeki DNA'dan nasıl protein üretilir? Oradaki bazı teknik detayları bilen bir akıl ancak yapabilir. Dolayısıyla önceden bir canlı hücresi olması lazım. Şimdi burada kademe kademe virüs hangi aşamada çıktı? Yani virüsün çıkmasının canlılar aleminde bir anlamı nedir? Yani bunun evrimle kademe kademe gelişimle hiçbir anlamı olmadığı açık. Çok üstün bir aklın eseri olduğu çok açık. Allah şimdi virüs gittikçe ufalıyor. Değil mi? Mesela insanlar, hayvanlar, bakteriler, virüsler. Virüs bunun arasında en ufağı. Ama en dahiyane tekniği uygulayanı. Yani karşı tarafı mat etmedi, onu alt etmedi. Hepsinden daha akıllıca hareket ediyor. Mesela Allah bu tarz örneklerle gücün tamamen kendisinde olduğunu gösteriyor. Mesela bir meyveyi düşünelim. Bir üzüm salkımlı. O üzüm salkımındaki her taneler küçücük bir oduncuğun ucundan çıkarlar. Bu oduncuktan üremeyeceği çok belli o meyvelerin. Bütün meyveler öyledir. Mesela elma. İncecik bir odun taneciğinin ucundan türer öyle. Demek ki evet. Neyi görüyoruz? Bütün bu zıtlar arasında Allah'ın açık rahmetini, tecellisini, onun üstün kudretini görüyoruz inşallah. Bu virüsler hakikaten o gösterdikleri bu akıl anlamında mükemmel örnekler. İnşallah. Bu bazı cahil yazarlar var. Aptal hücre diyorlar. Değil hücre yani virüs gibi canlı bile denilemeyecek canlılar ondan kat be kat bilgili, zeki ve dahiyane tekniklerle hareket ediyorlar. Dolayısıyla aptallık ayrı bir de insan kimi insanlarda cahillik de gözüküyor yani. İnşallah.
Bir de o mesela virüs o olsa mesela o insanın bilinci o virüs olsa virüs o kontrol etse o bütün harekatı diyelim yapabilir mi? Yine yapamaz. Verse mesela o bütün proteinleri verse ne göz var ne kulak var değil mi? Yani evet. O karanlıkta o şeyde o bilinçte onu, evet, o işlemi inşallah. Yani o materyale kendisi de yapamaz.
Tabii burada yani kademe kademe gelişecek hiçbir durum yok. Mesela DNA'yı entegre etti. Oradan komple bir mRNA yani bir reçete üretildi. Orada çeşit çeşit proteinlerin bilgisi var. Yani virüsle alakalı diyelim çeşitli proteinlerin bilgisi ortak bir şekilde üretiliyor. Mesela proteaz enzimi gidip kesiyor. Yani sen doğru yerlerden kesmesi gerektiğini nereden bilirsin? Kesme gibi bir ihtiyaç olduğunu nereden bilirsin? Değil mi? Burada yani mükemmel bir şuur gösteriyor. Uygun bir şekilde kesiliyor. O kesilen parçalar da doğru yerlere gidiyorlar. Mesela hücrede T hücresi içerisinde üretildikten sonra onlar hücrenin zarına doğru gidiyorlar. Oralarda bir birleşme hadisesi gerçekleşecek. Her yönüyle mükemmel bir şuur gösteriyorlar. Maşallah.
Bir ayet okuyayım. Şeytan Allah'a sınırım. De ki Allah'ın dışında Tanrı diye öne sürdüklerinizi çağırın. Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile hiçbir şeye güçleri yetmez. Onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi onun bunlardan hiçbir destekçi olanı da yoktur. Sebe suresi 22. ayette. Rabbimiz buyuruyor. Yani o işte öne sürdüğünüz iddiaları getirin. Doğal seleksiyonu, mutasyonu, tesadüfleri. Hocamız hani bir örnek veriyor. Bir varilin içine işte amino asitleri koyalım, proteinleri koyalım. her şeyi koyalım. Başında da milyonlarca yıl işte babadan oğula bekleyelim. Hatta ya milyarlarca, trilyonlarca yıl bile beklesek ovarin içinden hiçbir şey çıkmaz. Ne profesör çıkar, ne aslan çıkar, ne kuş çıkar. Hiçbir şey çıkmaz. Belli bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra bozulup kokmaya başlar yani. Başka hiçbir şey çıkmaz. Evet. Ama tabii evrimciler böyle olmayacak şeylere inanıyorlar. Yani bir batıl bir dine inandıkları için hiç olmayacak şeylere iman ediyorlar. Tabii Allah da ayette onlara o inandıkları şeylerin zerre ağırlığınca bile hiçbir şeye güçlerinin yetmediğini bildiriyor inşallah ayette.
İnşallah. Şimdi bu mesela HIV virüsü bir dışları var bunun. Yağdan oluşuyor. Protein içindeki DNA'dan üretilen bir protein bilgisi var. Ama onun dışında da dışına bir yağ tabaka var. Mesela bu yağ tabakayı T hücresinin kendisinden alıyor. Ve öyle ki sen de gösterdin burada. İçeri doğru girerken alıcılarda o uyum sağlandıktan sonra o dış zarı T zarıyla birleşiyor. Mesela bir doğru zamanda ayrılıyor mesela zarı. Dışarıda bu HIV virüsünü korurken bu zar T hücresinin içine girdiğinde, yani kendisini düşman bildiği şey nüfuz ettiğinde burada gözüktüğü üzere o zardan kurtuluyor. Bunun kurtulması da gerekiyor. O zarın yani sürekli orada olsa o zaman yapması gereken faaliyeti yapamayacak. Her yerde mükemmel bir zamanlama var ama bu buna hiçbir şekilde yani canlı demek de mümkün değil. Yani, ama şu hareketleri bir canlıymış gibi çok şuurlu, yerli yerinde, zamanında çok zekice davranıyor. Maşallah.
Yani
maşallah.
Burada o T lenfositinin ne olduğunu çok çok iyi bilen bir akıl ancak bunu yapabilir. Dolayısıyla virüsü de yaratanın, o T lenfositinin de yaratanın aynı yaratan olduğu, bu mesela o örnek çok iyi gösteriyor. Bütün vücudlarımız da aynı DNA olduğuna göre, aynı sistemler aşağı yukarı geçerli olduğuna göre bütün vücudumuza yaratanın aynı yaratan olduğunu gösterir. Bizim vücudumuzdaki sistemlerin birçoğu bir diğer birçok canlıda da var. Diğer birçok bitkide de var. Onlara demek ki yaratan aynı yaratan olduğunu gösterir. Böylece en küçük örnekten biz en büyük yaratanın varlığına gidebiliriz çok rahatlıkla.
Tek yani, büyük inşallah.
Evet, tek büyük olan, en büyük olan Allah'ın varlığına gidebiliriz inşallah.
İnşallah. Bu yine mikro dünya ile ilgili bir video gösterelim isterseniz. Mikro dünya canlılarında mesela altın oran diye bir oran var, yani bilmeyenler için kısaca tekrarlayayım. 1,618'e tüm canlılardaki işte kafa yapısı olsun, işte hücreleri olsun, en ince detayına kadar bir oran var. Hatta uzaydaki galaksilerin spiral dizilimlerinde dahi bir altın oran var. Bu altın oran aynı zamanda mikro dünya canlılarında da var. Şimdi ona bakalım.
Geometrik şekiller sadece üçgen, kare, beşgen veya altıgenle kısıtlı değildir. Bunlar değişik biçimlerde bir araya gelerek küp ve piramit gibi üç boyutlu yeni geometrik şekiller oluşturabilirler. Ancak bunların dışında günlük hayatta hiç karşılaşmadığımız, hatta ismini dahi ilk defa duyduğumuz tetrahedron, oktahedron, dodekahedron, ikosahedron ve heksahedron gibi üç boyutlu şekiller de vardır. Dodekahedron 13 beşgenden, ikosahedron ise 20 üçgenden oluşur. Bilim adamları bu şekillerin matematiksel olarak birbirine dönüşebileceğini ve bu dönüşümün altın oranı uyumlu gerçekleştiğini bulmuştur. Mikroorganizmalarda altın oran barındıran üç boyutlu formlar oldukça yaygındır. Birçok virüs ikosahedron yapısında bir biçime sahiptir. Bunların en ünlüsü adenovirüsüdür. Adenovirüsünün protein kılıfı 252 adet protein alt biriminin düzenli bir biçimde dizilmesiyle oluşur. İkosahedronun köşelerinde yer alan 12 alt birim ise beşgen prizmalar biçimindedir. Bu köşelerden diken benzeri yapılar uzanır. Virüslerin altın oranlar içeren formlarda olduğunu ilk olarak 1950'li yıllarda Londra'daki Birkbeck Koleji'nden E. Clarke'la Lee Casper bulmuştur. Üzerinde ilk tespit yapılan virüs ise polio'dur. RIMO 14 virüsü de polio ile aynı formu gösterir. Peki acaba virüsler neden zihnimizde bile zorlukla canlandırabildiğimiz altın oranı dayalı özel formlara sahiptir? bu formların kaşifiyetle ekler konuyu şöyle açıklıyor. CRISPR'da ben küresel bir virüs kılıfı için optimum tasarımın ikosahedron tarzı bir simetriye dayandığını gösterdik. Böyle bir düzenleme bağlantılardaki sayıyı en aza indirir. Buckminster falarının yarı küresel jeodezik kubbelerinden çoğu da benzer bir geometriye göre inşa edilir. Bu kubbelerin oldukça ayrıntılı bir şemaya uyularak monte edilmeleri gerekir. Halbuki bir virüs kılıfı alt birimlerinin esnekliğinden ötürü kendi kendini inşa eder. Craig'ın bu açıklaması çok açık bir gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Bazı bilim adamlarının en basit ve en küçük canlı parçalarından biri olarak gördüğü virüslerde de hassas bir planlama ve muhteşem bir tasarım vardır. Bu tasarım, dünyanın önde gelen mimarlarından Buckminster Fuller'a ait yapılardan çok daha başarılı ve üstündür.
Maşallah. Şimdi burada bir ayet okumak istiyorum bununla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Haç suresi 74. ayette inşallah. Şimdi biz burada mesela proteinlerin birleşmesinden 3 boyutlu ve altın oran olan yapıların oluştuğunu görüyoruz. Yani normalde hani evrimci mantıkla bakılacak olsa yani proteinler rastgele birleşir, rastgele şekiller oluşur. Kesinlikle altın oran olmaz. Yani yamuk yumuk şekillerden bahsetmemiz gerekirdi ama Allah'ın sanatı böyle en ince detaylı proteinlerde hatta virüslerde bile kendini gösteriyor bize inşallah.
Evet inşallah.
İnşallah.
O virüslerle alakalı bir fotoğraf var. Onu da ben biraz sonra şey alırsam sana göstereceğim. Tamam, inşallah. Allah hakikaten çok detaylı yaratıyor. Altın oran var canlılarda. Simetri var. Mikro düzeyde de müthiş bir desen var. Sanat var. Makro düzeyde de müthiş renkler var. Hakim. Mesela bizim gözümüz 10 milyon rengi ayırt edebiliyor. Ama dünyada, kainatta çok daha fazla renk var. Yani Allah dilese bizim gözümüz çok daha detaylı ve büyük yaratabilir. Ama mesela o 10 milyon rengi bize vermiş algılama kapasitesini. Ama kainatta çok daha büyüğü de var. İstese çok çok daha fazlasını yaratacağını da Allah bize gösteriyor.
Evet inşallah.
Buyur Serdar Hocam.
İnşallah. Şimdi bu önceki programlarda şunu görmüştük. Mesela bir DNA'nın üretilmesi için bile, çoğaltılması için bile çok sayıda 9 kadar enzimin en azından görev aldığını gördük. Aslında bundan da fazla da o en basit işlemi yapabilmek için, o çoğaltmayı yapabilmek için en azından 9 tane aşama olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesinde yani bir kısmında şu vardı, DNA polimeraz enzimi çalışıyordu. Polimeraz enzimi çalışırken yanına 2 tane daha proteinle beraber bu işi yapabiliyordu. PCNA ve RFC diye. Üçlü bir yapı halinde bunu yapıp çemberi alıp DNA'nın tek zincirini bununla çoğaltıyordu. Şimdi çok ilginç bir şey var. Şimdi bu hücredeki olayların nasıl iç içe geçtiğini, nasıl ortak bir akıl olduğunu gösteriyor bu. Hakikaten çok büyük bir mucize. Şimdi bir resim göstereceğim. Burada şimdi bu bizim DNA'mız. DNA'nın içinde bir sistem var. Allah'ın özel yaratma sanatı. DNA'da kusur var mı yok mu bunu sürekli takip ediyor. Şu DNA'ya gezen böyle sistemler var. Şimdi bu tespit edildiğinde çeşitli böyle algılayıcı moleküller var. ATM, ATR diye. Bunlar tespit ediyorlar. Ondan sonra bu moleküller P53 denilen çok akıllı bir molekülü uyarıyorlar. Bak diyorlar. Biz de bir DNA'da bir kusur tespit ettik. Bu kusurdan haberdar ol. Yapılması gereken işlemler artık sana kalmış. Gibi bir sistemle P53'ü uyarıyorlar. P53 gidip DNA'da bir yere bağlanıyor. Ve oradan bağlanmasıyla beraber P21 adlı bir başka molekülün üretilmesine sebep oluyor. P21 protein de gidip PCNA adlı bir molekül vardı. Hani bahsettik. Polimeraz enzimi DNA'yı üretirken üçlü bir yapı halinde yapabiliyor bunu. O üçlü yapıdan bir tanesine hedeflenip onu tutuyor. Tutmasıyla beraber ne oluyor? Polimeraz enzimi çoğaltma işlemini yapamıyor. Şimdi neticede ne gözüküyor? Burada DNA'daki hasar tespit eden moleküller var. Bunlar P53'ü uyarıyorlar. P53 DNA'ya gidiyor. P21 geninin şablonu çıkartıyor. Buradan P21 geni üretiliyor. proteini üretiliyor. P21 proteini gidip polimeraz enziminin bağlandığı bir başka molekülü uyarıyor. 5-6 kademeden oluşan en azından zincirleme bir işlem söz konusu. Bunun neticesinde ne gerçekleşmiş oluyor? Şimdi dışarıdan bakalım. DNA'da bir kusur olduğunda DNA'nın üretilmesi, çoğaltılması durduruluyor. Bu çok zekice bir hareket. Yani DNA hangi şartlarda çoğaltılmalı? Eğer DNA'da bir kusur yoksa. Çünkü kusur varken çoğaltılması DNA'da da bozulmaya, bilginin aktarılmasında bozulmaya sebep olur. Bir de o hatanın düzeltilmesi gerekir. Burada çok şuurlu bir iş var. Ama bu şuurlu iş için çok sayıda küçük molekül çok akıllıca hareket ediyorlar. Ve bunu yaparken bir işbirliğiyle hareket ediyorlar ve organizasyonla hareket ediyorlar. Bir çatışma yok. Bir böyle şey yok. Kendi içlerinde bir böyle zıtların mücadelesi kesinlikle yok.
Tam bir uyum var.
Tam bir uyum var. Organizasyon var. Birinin diğerine itaat etmesi var. Ve her biri de o kadar şuurlu ki yapacağı işlemin neye sebep olacağını bilircesine hareket ediyor. Halbuki mesela bu moleküle tek tek baktığınızda hepsi atomlardan oluşuyor. Hepsi şuursuz. Peki bu kadar şuurlu bir şey nasıl yapabilirler? Kendileri yapamazlar. Tesadüfen de yapamazlar. İşte buradaki şu buradaki üstün sanat Allah'ın sanatı. Onun kudretinin tecellisi. Yani bu kadar mucizevi işlemler oluyor işte hücrede inşallah.
Evet, maşallah. Protein dediğimiz konu hakikaten çok kompleks bir molekül bütünü. Hani orada bir hani araba gibi düşünebiliriz veya daha kompleks bir F-16 uçağı gibi düşünebiliriz. Çok kompleks bir molekül, protein molekülü ama sadece bir molekül. Onun bir yere gitmesi için mesela uçak gibi veya bir çok gelişmiş bir araba gibi düşünelim. Araba kendi kendine gidebilir mi? Gidemez. Uçak kendi kendine uçabilir mi? Uçamaz. Ama protein hücrenin içerisinde istenilen yere gidiyor. Bak yolculuk yapıyor. Orada bir reaksiyon olacağını biliyor. Kendisinin ondan fonksiyonel olduğunu ve oraya gittiğinde o oraya geldiğinde eksik olan bütünün onunla tamamlanacağını biliyor. O an, o saniye, o an, o dakika orada oluyor. Yolculuk yapıyor. Yani araba veya uçak gibi veya daha kompleks bir şey gibi. Bunu bir süren olmazsa, bir akıl, bir bilinç, bir bilgi sahibi bir bilinç onu yönlendirmezse o kompleks makine bir işe yaramaz. Proteinin böyle bir bilinci olmadığına göre bildiğimiz molekül bütünü.
Evet.
Onun yolculuk yapması ve gittiği yerde işlem yapması şüphesiz ki bir bilincin kontrolü altında olduğunu gösterir.
İnşallah.
Bu da inşallah Allah'ın varlığını gösterir.
İnşallah. Şimdi inşallah bir detay daha verelim bu HIV virüsüyle alakalı. Yani orada ne kadar üstün bir zeka tecelli ettiğini görelim. Nihayetinde HIV virüsü ufacık bir şey. En küçük yapılardan biri. Ama mükemmel bir zeka var orada. Şimdi normalde T hücrelerinin içinde ve diğer hücrelerde de bir sistem var. Bir protein adı bu. APOBC3G diye. Şimdi bütün hücrelerde şöyle bir sistem var. Eğer bir virüs musallat olursa o hücreye, bu protein o virüsleri tespit edip onları hücrenin yıkım sistemine doğru yönlendiriyor. Hücreye zarar vermemesi için bu. Böyle özel bir protein var. Ama HIV virüsü o kadar dahiyane hareket ediyor ki sanki böyle bir protein olduğunu bilircesine. Onun içinde bir gen var. VIF geni diye HIV virüsünün içinde. Bu genin kodladığı bir protein işte bu APOBC3G proteini hedef ediniyor. Yani virüslerin musallat olup onu yok edilmesine sebep olan proteini hedef ediniyor. Bunu hücrenin içindeki yıkım makinesine doğru yönlendiriyor işaretleyip. Yani iç içe stratejiler böyle. Yani çok daha çok zekice. Hücrenin içinde bir koruma sistemi var. O koruma sistemini bilircesine hücrede yani 100 bin tane genin bilgi 100 bin tane proteinin bilgisi kodlu. Çok sayıda binlerce de protein var her hücrede. O binlerce proteinden kendisi için zararlı olan proteini bilircesine onu hedef edinecek bir sistem var içinde. Nihayetinde HIV virüsünün içinde çok az sayıda protein var. Bu böyle deneme yanılmayla bulunabilecek bir şey değil. Yani deneme yanılmanın bir mantığı da yok. Bu T hücresinin kendi içinde olan bir hadise. Dolayısıyla hakikaten çok zekice sistemler var virüslerin içinde. Buradan artık yani cahil yazarların, akılsız, akıldan yoksun olan yazarların öyle her şeyi kendileri gibi zannetmesinler. Biraz bir detaylarını araştırsınlar. En küçük de çok büyük bir akıl olduğunu görecekler inşallah.
Evet inşallah. Bu tek hücreli az önce bahsetmiştin Akın hocam. Onun resimlerini gösterebiliriz. Bu siyanobakterilere ait mikro düzeyde diatom türüne ait ama siyanobakterilerin. Algler ona ait fotoğraflar. Hem fotosentez yapıyor tek hücreli.
Maşallah.
Protein de var içerisinde. Fotosentez gibi müthiş karmaşık bir işlem de yapıyor. Hem de şekillerine bak. Bunlar mikroskop altında görülen altın oran mı dersin? Simetri mi? Hepsi var maşallah.
Bunları kim görecek ki normalde insan haricinde?
Evet.
Yani insan haricinde görebilecek bir canlı yoktu yeryüzünde. Belli ki insanların görmesi için Allah kendi sanatını gösteriyor burada. Yoksa bunların bu kadar düzgün olmasının evrim mantığıyla bakacak olursak hiçbir anlamı yok yani.
Evet. Yani renkler de evet. Şahane.
Maşallah.
Maşallah. Bir ayetle bitirelim mi?
İnşallah
bir ayet okuyayım ben. Komşudan Allah'a sığınırım. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. İnşallah.
İnşallah.
Ben bir mayıs böceği anlatmak istiyorum bugün. Bir şey getirebilir miyiz? Hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor Cenab-ı Allah. Bakın bu resmi.
Bombardıman
bir diğer adı da bombardıman böceği. Şimdi bu hayvan, bu yandan gelen şey bir iğne ucu görüyorsunuz. İğnenin ucuna göre hayvanın büyüklüğünü anlıyoruz. Yaklaşık 1,5 santimetre kadar falan bir şey. Zor görülen de bir böcek zaten dikkat ederseniz. Şimdi bir tehlike yaklaştığında, o iğne bir tehlike, hayvanın içinde depolar var. Birinci depoda hidrokinon var. İkinci depoda hidrojen peroksit var. İşte hayvan bir tehlike anında üçüncü bir depoda bu iki gazı birleştiriyor ve bir katalizör de üstüne ekliyor, peroksidaz diye. Anında bomba oluşuyor bir anda 100 derece bir ısıyla ve onu püskürtüyor ve bunu saniye içinde yapıyor. Ve kendi bacaklarının arasından gidiyor dikkat ederseniz.
Kendisine zarar vermiyor.
Evet kendisine de zarar vermeden düşmanı hemen maşallah ekarte ediyor. Bakın ya bu olağanüstü bir durum. Şimdi evet, saniyede bomba üreten bir böcekle karşı karşıyayız. 1,5 santimetre boyu var. Bunun içinde depoları var. Ve içinde kimyasal maddeler var. Şimdi hidrokinon, hidrojen... Tehlike anında bunlar birleşecek. Buna katalizör eklenecek. Peroksidaz 100 dereceye çıkacak. Şimdi bunu 1,5 santimlik bir hayvan kendi başına nasıl yapabilir? Ya bu kimyasal bileşimlerin bir kere o gazları, o kimyasal maddeleri tanıması gerekir bir. Birleşince bunun etki edecek, düşmanını kaçıracak bir gaz haline gelmesi gerektiğini bilmesi gerekir bir. O dereceyi nasıl elde edecek ve elde etmesi gerektiğini bilip onun formülünü nasıl geliştirecek? 3. Bunu atarken kendine nasıl zarar vermeden bunu yapacak? 4. Hangi akılla, hangi kimya profesörü bilgisi? Bakın şu anda canlı da maşallah görüyoruz. Bunun bayağı böyle bir şeyin evrimle oluşması mümkün mü yani böyle bir şey? Yani hem tedrici olarak kademe kademe hem de böyle bir mekanizmanın yani kimyasal bileşimler ortaya çıkıyor laboratuvarda. Kimya profesörlerini koysam bunun bu kadar küçük alanda böyle bir şey yapmaları söz konusu değil.
Evet.
Bundan binlerce, milyonlarca var bir de. Bir tane hayvan da değil bu değil mi? Bireyleri evet var bunun ve her birinde aynı olacıklar var. Ve her birinde aynı şey oluşuyor.
Evet.
Yani bu Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretinin büyük bir tecellisi.
Şimdi bu hocamızın elma yanak dediği Dawkins'in bir videosunu izlemiştim ben bu bombardıman böceğiyle ilgili.
Ha, evet.
Bir gün gösteririm onu inşallah. Bayağı ibretlik bir video. Şimdi ilk başta şey diyor. Etrafında toplamış insanları. Ondan sonra kafasına da kasketi takmış. İşte bir deney yapacağı manasında. İşte yaratılışçılar işte bombardıman böceğini çok anlatırlar. Çünkü bunun işte evrimde oluşamayacağını anlatırlar diye. Bakın diyor işte ben 3 tane deney tüpü koymuş oraya. Ondan sonra ben şimdi buna birazcık az işte o Altı hocam biraz önce...
Kinon.
Ha, hidrokinon kimyasından birazcık az damlatacağım diyor. Hı. Bakın diyor az duman çıktı diyor. Şimdi ikincisini, bu şimdi bombardıman böceğinin ilk aşaması diyor. Bu aşamalarda kendine de zarar veriyordu falan diyor. Sonra ikinci aşamada biraz daha fazla döküyorum. Bakın ne oluyor diyor. Dozu arttırıyorum diyor. Biraz daha fazla ısınıyor falan, duman çıkartıyor. Üçüncüsünde de daha da dozu arttırıyor. Artık böyle patlama oluyor orada. Artık iyice kabarıyor. Hı. Bakın diyor, bombardıman böceğinin evrimidir diyor işte. Kafasında da kasket. Bir zarar gelmesin kendisine diye. Oradakiler de alkışlıyor. Aman ne güzel açıkladın diye. Yani böyle komedi olarak izlenecek bir video yani. Orada bombardıman böceğinin nasıl evrimleştiği falan anlatılmıyor. Hani Oktar Hocam da gittiğinde gözün evrimini ilk başta bir çeyrek daire. Bakın işte evet. Göz ilk başta çeyrek daireydi. Sonra yarım. Sonra dörtte üç daire. Sonra tam daire. İşte gözün evrimi.
Masalını.
Yani buna masal çocuklar bile yani. Güler yani şöyle şeylere. Oktar Hocam'ın tabiriyle koskoca adamlar böyle sakallı işte aklı başında gibi gözüken bunları anlatıp ya bir de kendi aralarında şey yapıyorlar yani ne kadar doğru anlattı deyip böyle kürsüler kuruyorlar onlara ait. Ama ayrı zamandayız Allah'ın izniyle. Bu safsataların yani bunların hepsinin safsatı olduğu çok net ortaya çıktı hocamızın vesilesiyle inşallah. Ve artık insanlar o bir alıntı yani bir evrimcinin söylediği bir itiraf var, eskiden evrimci olan birisi. Evrimin ileriki ders kitaplarında artık bir eğlence konusu olarak anlatılacağını söylüyor. Gerçekten de Allah'ın izniyle öyle olacak. Ben de bir ayet okuyayım. Altı hocam öyle bitirelim inşallah. Şeytanın Allah'a sınırım. İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. Fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış, hidayeti de bulamamışlardır buyuruyor Allah. Bakara suresi 16. ayette.
İnşallah. İnşallah. O zaman yarınki programı hatırlatalım. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler. İnşallah.